Şah İsmail Hatayi, Güla Öz, 6. kaset 2. yüz, sayfa 205. Sonuç. Yaklaşık 90 yıldan beri Türkiye'li araştırmacılar tarafından dile getirilen ve İbrahim Aslanoğlu'nun hazırladığı bir kitapta ayrı bir bölüm, Anadolu Hatayileri olarak yer alan bu sorun ve bu sorunun sonuçları daha bir süre tartışılacak gibi görünmektedir. Benim temcit pilavı gibi ısıtıp ortaya sürmem Şah İsmail Hatayi'ye saygısızlık olarak algılanmamalıdır. Bir gerçek bakış açımız ne olursa olsun gerçek diye nitelenebilecek ipuçlarına sahipse mutlaka tartışılmalıdır. Tartışır, doğru yoldan gider ve iyi niyetle çalışırsak gerçek ancak o zaman bizi güler yüzü ile karşılayabilecektir. Folklor araştırmaları ferdi özellikleri olsa bile anonimlik yanı ağır basan bir gelenek çerçevesinde var olup süreklilik kazanan, giderek asıl kaynak ve sahibinden uzaklaşarak anonim bir kimlik kazanan verilere, metinlere nasıl bakıyorsa, bir 16. yüzyıl insanı olan Şah İsmail Hatayi'nin adını taşıyan, ancak anlam, dil, içerik ve söyleyiş biçimine bakılarak 400 yıl öncesine götürülemeyen eserlere de aynı ilgiyi duyar, onları dünden bugüne akıp gelen özel koşulları çerçevesinde ferdi bir yere bağlayamıyorsa, kendi yöntemleriyle derleyip incelemek üzere biriktirir, tasnif eder. Çoğunlukla Hatayi'nin hece ölçülü şiirleri için dile getirdiğim bu sözler onun bazı aruz ölçülü şiirleri için de geçerlidir. Anadolu sahasında onun adına dinsel kimliğine aşırı bağlılıktan ve Türk edebiyatında Hoca Ahmet Yesevi'den beri var olan bir gelenekten, adına şiir söyleme geleneğinden dolayı hece ve aruzla pek çok şiir söylenmiştir. Bunların ayrıntılı dil, kültür ve tarih çözümlemeleri yapılırsa gerçek gün gibi kendini gösterecektir. Ben Azerbaycan sahasında yazılmış cönk ve mecmualar üzerinde çalışmadım. Var olduğu söylenilen o kaynaklarda hece ölçülü şiirler kayıtlı mıdır? Bunlar derlenip yayımlanmış mıdır? Yoksa Memedov'un dediği gibi yalnız Türkiye kütüphanelerindeki yazmalar mı söz konusudur? Azeri meslektaşlardan bu soruların cevabını beklemek hakkımız olduğu gibi sonuca birlikte daha kolay ulaşmamız için de gereklidir. Bana göre öncelikli bir iş, Şah İsmail Hatayi bibliyografisi hazırlanmalı, buraya bütün arşiv ve kütüphanelerdeki yazma kaynaklar, basılı kitaplar, makaleler ve tezler alınmalıdır. Sürekli geliştirilecek olan bu işle eş zamanlı olarak şiirler de derlenmeli ve bir monografi hazırlanmalıdır. Böylece gerek edebiyat tarihi, gerekse folklor araştırmaları bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılmış olacak, sıra bunu eldeki verilere göre tartışmaya gelecektir. Çalışmamı Hatayi Divanı'nda yer alan gerçek bir Hatayi gazeliyle sona erdiriyor, bu büyük şair, içli insan ve bahtsız Türk hükümdarı önünde saygı ile eğiliyorum. Eya gönül kuşu derler, bahar imiş menene, bısat-ı ay şu acep rüzgar imiş menene, diğerler oldu deli zeyli zülfine mecnun, deminde ol dahi bir karar imiş menene, ahuttu yaşomu, devran baturdu kanıma el, rakib elindeki desti nigar imiş menene, lebün zülaline sözdür tükendi ömri aziz, hayatı hızır eğer paydar imiş menene, bu bahtı bed ki menim var Hatayi ol şuhu, gam ehline diyeler gam küsar imiş menene. Hikaye kahramanı Şah İsmail, yardımcı doçent doktor Behiye Köksel, Türkiye. Halk hikayelerinde ve destanlarda tarihte yaşamış bazı şahsiyetlerin destani bir kişilikle karşımıza çıktığına zaman zaman tesadüf ederiz. Tarihte yaşamış her şahsiyet hikayeye özgü biçimde de olsa her zaman hikaye kahramanı olarak karşımıza çıkmaz. Böyle olması için o şahsiyetin ilk önce halkın sevgisini ve rağbetini kazanmış olması gerekir. Hikaye kahramanını ismi dahil bu sempatiyi göstermek için yeterlidir. Hikayeci sıradan bir isim seçeceğine halkın sevdiği popüler bir şahsiyetin ismini hikaye kahramanına verebilmektedir. Hangi sebeple olursa olsun hikayede kahramanın tarihi kişiliği silinir ve tipik aşk hikayesi kahramanına dönüşür. Hikaye kahramanı genel özellikleri sabit bir kahramandır. Her hikayede başka başka kimliklerle karşımıza çıkan bu kahraman halkın ideal ortak kahramanıdır. Bu açıdan hikaye kahramanı hikayenin kendi yapısı, kültürel ve estetik şartları içinde değerlendirilmelidir. Destan ve halk hikayesi kahramanı olarak karşımıza çıkan tarihi şahsiyetin bu destani kişiliği ile tarihi kişiliği arasında paralellikler bulmak mümkün olmakla birlikte bunlar sembolik olmaktan öteye gidemez. Halk hikayeleri ama bilhassa da destanlar bazen tarihin kaydetmemiş olduğu tarihi bilgileri de taşıyabilirler. Sözlü kültür dediğimiz kuşaktan kuşağa aktarılan kültür hazinemiz içinde tarihi şahsiyetlerle ilgili bilgiler, bilhassa efsaneler, destanlar, menkıbeler arasında sıkışmış olarak mevcut olabilir. Bu çalışmamız ile bir yandan hikaye kahramanı Şah İsmail'i incelerken, bir yandan da Şah İsmail'in halk arasında kazandığı sempatiyi, halkın bu kahramana duyduğu sevgi ve sıcaklığı, onun nasıl halka mal olmuş bir şahsiyet olduğunu da vurgulamaya çalıştık. Bir kısım hikayelerde tarihi olaylarla hikayedeki olaylar arasında benzerlikler mevcut olmakla birlikte, bizim hikayemizde böyle açık bir tarihi benzerlik mevcut değildir. Sadece hikayemizin kahramanının hayatıyla Şah İsmail'in bilhassa menkıbeleşmiş hayatı arasında benzerlikler kurulabileceğini gördük. Ancak epizotların incelenmesi sırasında gösterdiğimiz küçük alakalar, tarihin yansıması iddiasından ziyade benzerlik noktaları olarak görülmelidir. Hikayenin teşekkül dönemi ile Şah İsmail'in yaşadığı dönem. Halk hikayelerinin teşekkül ettiği tarihleri tam olarak bilebilmek mümkün değildir. Hatta çoğu kez yüzyıl olarak da tespit etmek mümkün olmaz. Bir halk hikayesinin teşekkül dönemi hakkında bize o hikayenin hikaye olarak gösterdiği gelişme, hikaye üslubu açısından görülen hususiyetleri bilgi verebilir. Eğer hikaye tarihte yaşamış bir kahramanın adıyla paralellik taşıyorsa, bu tarihi şahsiyetin yaşadığı tarih de hikayenin teşekkül dönemi hakkında bize bilgi verebilir. Şah İsmail hikayesine bu açılardan baktığımızda, hikayenin teşekkül döneminin halk hikayelerinin teşekkül dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Şah İsmail hikayesi halk hikayesi karakteri taşımakla birlikte masal unsurları da bulundurmaktadır. Hikaye kahramanı Şah İsmail'in devlerle karşılaşıp savaşması bunun en güzel örneğidir. Hikayede mekanlar masala özgü bir çabuklukla değişir. Türkmen beyinin kızına aşık olan Şah İsmail onu ararken Hindistan'a gelir. Şah İsmail'in ve evlendiği kadınlardan Arap Üzengü'nün özellikleri ilgili kısımda daha geniş üzerinde durulacağı üzere, kahramanların kişilikleri de destani özellikler göstermektedir. Hikayenin üslup özelliklerinin yanı sıra Şah İsmail'in yaşadığı döneminde hikayenin teşekkül dönemiyle ilgilisi olmalıdır. Şah İsmail 1487-1524 yılları arasında yaşamıştır. Bu yüzyıl halk hikayelerinin şekillenmeye başladığı yüzyıllardır. Şah İsmail sadece bir tarihi kişilik olarak kalmamış, halka mal olmuş, halk tarafından çok sevilmiş bir şahsiyettir. Bunda kişiliğinin yanı sıra sanatçı olmasının, Hatay mahlasıyla ve Türkçe olarak söylediği şiirlerinin de çok sevilmesinin, geniş bir çevrede okuyucu bulmasının rolü büyüktür. Tarihi kahraman olan Şah İsmail, Şah İsmail hikayelerinin dışında okuduğumuz kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla kişiliğiyle destani bir karakter kazanmıştı. Küçük yaşta babasını kaybetmesi, 6 yaşından itibaren tehlikelerle karşı karşıya kalması, Safevi ailesinin müritleri tarafından Gıylan'a götürülerek tehlikelerden uzaklaştırılmaya çalışılması, babası Haydar'ın şehit düşmesinden sonra ağabeyi Ali ile birlikte Akkoyunları hükümdarı olan dayısı Yakup Han tarafından hapse atılması, Akkoyunlu devleti içinde çıkan taht kavgaları sonucu ve annesinin büyük gayretleriyle zindandan kurtarılması gibi yaşadığı dramatik olaylar halk arasında onunla ilgili alakayı arttırmıştır. Kahramanın ailesi ve doğumu. Şah İsmail halk hikayelerinde çok rastladığımız üzere bir padişah oğludur. Kandehar padişahının oğlu. Bu padişahın çocuğu olmamaktadır. Buna çok üzülen padişah hanımının verdiği tavsiye üzerine tebdili kıyafet seyahate çıkar. Yolda karşılaştığı bir dervişin verdiği elma vesilesiyle çocuğu olur. Hikaye kahramanı sıradan insan değildir. Bu sıra dışılık daha kahramanın ailesinden başlar. O herhangi biri olmayıp bir padişah ya da bey oğlu soylu biridir. Zira hikaye kahramanı gelecekte büyük işler yapacaktır. Bunun gerisinde Türk halkının devlete veya yöneticilerine duyduğu güveni ve saygıyı aramak gerekir. Evlatsızlık motifi halk hikayelerinin geleneksel motiflerindendir. Çocuğu olmayan padişah kimi zaman bir beydir. Dirse Han oğlu Boğaç Han hikayesinde çocuğu olmayan Dirse Han'a karısı tavsiyede bulunur. Hanımının tavsiyesini alma, zor durumda ailesiyle fikir birliğine varma, Türk geleneğinde eskiden bire göze çarpar. Bu bize toplumumuzda aile içi ilişkiler, saygı ve güven hakkında bilgi verir. Kadınların zekice tavsiyelerde bulunması ve bunların dikkate alınması bizim töremizde kadının kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Kahramanın eğitimi. Hikaye kahramanı Şah İsmail, Hoca Danyal adlı bir alimden ders alır. Bu eğitim yer altında bir mahzende yapılır. Hoca Danyal padişaha, "Padişahım, bu çocuk dünya yüzünde okumaz," der. Padişah bunun üzerine yer altında bir mahzen yaptırır ve Şehzade Ay ve Güneş yüzü görmeden okur. Şehzade 12 yaşına geldiğinde bütün ilimleri tahsil etmiştir. Hikayede çocuğun yeraltı mahzeninde eğitim görmesi öteki dünya sırlarına da vakıf olma anlamına gelir. Nitekim Türk kültüründe gizli bilimlere sahip şamanların öteki dünyada eğitildiği bilinmektedir. Bu dünya ve öbür dünya sırlarıyla donatılmış kahraman eski dünya görüşünün şamanı, yeni çağın evliyasıdır. Bu durum hikaye kahramanı Şah İsmail'in bundan sonraki hayat çizgisini belirleyecektir. Hikayede Şah İsmail'in eğitiminin gizli olması ile Şah İsmail'in eğitiminin Safevilerin toplanması için yeni ve genç bir liderin yetiştirilmesi amacıyla da olsa gördüğü eğitim ve bilinçlendirme ile bir alaka taşıması dikkati çekmektedir. Zindandan kurtulan Şah İsmail Erdebil tekkesine sığınır. Burada onun eğitimine büyük bir özen gösterilir. O Erdebil'in ve Safevilerin kurtarıcısı gibi yetiştirilir. Bu eğitim ve örgütlenme faaliyeti 15 yaşına kadar devam eder. 15 yaşına kadar çok sağlam bir eğitim gören ve dedelerinin mezhebini en ince ayrıntılarına kadar öğrenen Şah İsmail, bu yaşta yaşına nispetle çok olgun bir insan olmuştur. Safevi ailesine candan bağlı olan babasının ve dedesinin müritleri onun etrafında toplanmaya başlarlar. Şah İsmail taraftarlarını bu kadar genç bir yaşta toplar. 1502 yılında Safevi devletini kurar. Şah İsmail Safevi devletini 15 yaşında kurmuş olmaktadır. 15 yaş destan ve halk hikayesi kahramanları için çocukluktan çıkış, alplığa geçiş dönemi olarak önem taşır. Eski Türk destanlarında çocukların doğduktan 15 yaşına gelene kadarki dönemi çabuklukla birkaç cümle ve benzer formel unsurlarla geçiştirilir. Kahramanın hayatı ile ilgili hikaye gerçek anlamda 15 yaşından sonra başlamaktadır. Çoğu destan hikaye kahramanları bu yaşta isim alırlar, bu yaşta bir kahramanlık, yiğitlik gösterirler. Hatta bu yaşta aşık olacakları kızı tanır ve aşık olurlar. Dede Korkut hikayelerinde ergenliğe geçiş yaşı 15'tir ve bu yaş pek çok hikayede geçmektedir. Dede Korkut'ta kahraman 15 yaşını doldurmuş ve hala bir kahramanlık göstermemişse bu babası başta olmak üzere çevresini çok üzer. Buaç ve Beyrek 15 yaşına geldikleri zaman kahramanlık gösterirler. Kazanoğlu Uruz'un 16 yaşına geldiği halde kahramanlık göstermeyişine babası Kazan Han üzülmektedir. Dede Korkut'taki bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak konumuzun şimdi itibarıyla dışında kalmaktadır. Şah İsmail hikayesinin Radloff tespitinde kahramanımız 5 yaşında yer altındaki bir mahzende eğitime başlatılır. Eğitimin dünya yüzünde olmamasının sebebi her ne kadar hikayede Hoca Danyal tarafından ay ve güneş görmeden okuması gerektiği şeklinde ifade edilse de bunda bir gizlilik payı aranabilir. Kahraman 12 yaşına geldiğinde bütün ilimleri tahsil edip bitirmiştir. 15 yaşına geldiği zaman da derviş gelir ismini koyar, şehzade aşk badesini de 15 yaşında içer. Yukarıda verilenler halk hikayelerinde sıkça rastladığımız motiflerdir. Ancak hayatıyla ilgili yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında Şah İsmail'in yaşamının adeta bir menkıbevi yaşantı olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Şah İsmail daha küçük yaştayken hapis hayatı yaşamış, düşmandan kaçmış, eğitimi düşmanlarının tehdidi altında bir gizlilik içinde yapılmış ve tıpkı bir hikaye kahramanı gibi 15 yaşında büyük sorumluluk almış bir devlet kurmuştur. Kahramanın ad alması. Proben'de yer alan varyantta çocuğa ad konulması için elmayı veren dervişin gelmesi beklenir. Dervişin gelmesi geciktikçe Ethem Şah'ın çevresindekiler artık çocuğa bir ad verilme zamanının geldiği konusunda sıkıştırmaya başlamışlardır. Derviş bir gün aniden ortaya çıkar, çocuğa Şah İsmail adını koyar, geldiği gibi de aniden ortadan kaybolur gider. Ad alma motifi eski Türk ananesinde çocuğun nitelikleri ve yararlılıkları ile ilgiliydi. İslamiyet'in kabulünden sonra ad almanın mistik bir özellik taşımaya başladığını görürüz. Dede Korkut hikayelerinde bu hikayelerde gördüğümüz hem derviş hem pir, hatta hem de Hızır fonksiyonunu, ki buna şaman fonksiyonundan izleri de ilave etmek mümkündür, taşıyan dedem Korkut gelir at koyar, bu eski Türk kültüründen kalan bir hatırayla, yani çocuğun bir faydalı iş yapmasıyla ilgili olarak gerçekleşir. Halk hikayesi kahramanının eski Türk kültüründeki toplumun hizmetindeki milli kahraman kimliğinden çıkıp İslami kisveye bürünmüş mistik bir hüviyetle karşımıza çıkması, bilinmeyen bir yerden ve zamandan gelen olağanüstü varlıktan ad almasını da beraberinde getirir. Behçet Mahir anlatmasında bu ad alma motifi mevcut değildir. Anlatıcı Siftahçı adı İsmail'di. Padişah oğlu olduğu için sonra da Şah dediler der. Kahramanın aşık olması. Şah İsmail hikayesi kahramanı da diğer hikaye kahramanları gibi 15 yaşında aşık olur. Hikayelerde kahramanlar bir defa aşık olurlar. Bu da ergenliğe geçiş döneminde 15 yaşında gerçekleşir. Bundan sonra kahramanın hayatı sevgiliye kavuşmak için çeşitli mücadeleler ile geçer. Hikaye kahramanımız 3 defa evlenmiş olsa da onu kahraman mevkiine yükselten aşkı 15 yaşında aşık olduğu Gülizar'dır. Şah İsmail ve Gülizar birbirlerini görür görmez aşık olurlar. Şah İsmail kızı görür görmez düşüp bayılır. Kız bir koca karının tavsiyesiyle göğsünün düğmelerini çözüp göğsünü oğlanın yüzüne sürer ve oğlan ayılır. Şah İsmail'i bundan sonra çeşitli maceralara sürükleyecek, onu bir hikaye kahramanı mevkiine yüceltecek gerçek aşkı Gülizar'dır. Şah İsmail hikayenin bundan sonraki bölümünde evlendiği Gülperi'yi bir sarayda görüp sever. Arap Üzengi'yi de dövüş sonrasında görüp sever. Her ikisine de duyduğu sevgi Gülizar'ınkinden tamamıyla farklıdır. Bunu Gülperi ile evlendikten sonra da mutsuz olması ve Gülperi'nin bizim neyimiz eksik beyim diye sorması üzerine verdiği cevapta geçen "Ben senin gibi bir Gülizar'dan ayrıldım. Ben bulmadıktan sonra kimseye medet olmaz" cevabından da anlaşılmaktadır. Buna benzer bir ifadeyi Arap Üzengi ile evlendikten sonra da söyler. "Ben maşukumdan ayrıldım, onu bulmayınca benden kimseye medet olmaz" der. Şah İsmail'in diğer kızlarla karşılaşıp onları sevmesi, Gülizar'ı ararken yolu üstüne çıkmalarından dolayıdır. Gerçek anlamda ve mistik bir biçimde aşık olduğu sevgilisi Gülizar'dır. Şah İsmail'in evlilikleri. Şah İsmail hikayede Gülizar dışında Gülperi ile ve Arap Üzengi ile evlenmektedir. Her ikisine de Şah İsmail kendisi evlilik teklifinde bulunmaz. Behçet Mahir anlatmasında Arap Üzengi ile usta bir dövüşçüdür. Bugüne kadar kimse dövüşte onu yenememiştir. Kimseye kız olduğunu da bildirmemektedir. Kim kendini yenerse ona erkek olmadığını söyleyecek ve onunla evlenecektir. Daha Şah İsmail gelemeden remilcisine remil attırır ve kahramanımızın geleceğini ve kendisini yeneceğini öğrenir. Şah İsmail kendisini yenince böyle bir yiğit beklediğini ve kendisiyle evlenmek istediğini söyler. Gülperi ile evlenmesi Gülperi'nin kardeşlerinin ısrarı ile gerçekleşir. Gülperi'nin kardeşlerinin düşmanlarını yendiği için bu gençler teşekkür olarak kız kardeşlerini Şah İsmail'e vermek isterler. Nikah yapılır ancak Şah İsmail kıza dokunmadan Gülizar'ı buluncaya kadar mühlet ister ve sevgilisini aramaya devam eder. Her iki kıza da Gülizar'ı bulduktan sonra onları gelip alacağına söz verir. Şah İsmail'in evlendiği Gülperi ve Arap Üzengi onun Gülizar'ı bulmasında yardımcı kahramanlar olarak rol oynamaktadırlar. Bu şekilde ümitsiz aşk yaşayan yardımcı genç kız tiplerin halk hikayelerimizde rastlarız. Tahir Mirza da Kıbrıs Beyi'nin kızı Banu Hanım, Yaralı Mahmut da Nene'nin ve Bezirgan'ın kızı Salman Bey de Göher Hanım, Beyrek de Tekfur'un kızı. Evlenilen kadınların birbirlerini kıskanmadıklarını görürüz. Hatta öyle ki Arap Üzengi Şah İsmail ile Gülizar yattıkları esnada gelir ve onları uyandırmaya kıyamaz. Şah İsmail hikayesinde gördüğümüz birden fazla evlenme epizodu hikayelerimizde rastlanan bir motif değildir. Dede Korkut hikayelerinde tek eşlilik vardır. Sadece Beyrek'in ikinci kez evlilik hususunda esaretten kurtarması karşılığında Tekfur'un kızına verdiği evlilik sözü mevcuttur. Latif Şah hikayesine esaretten kurtarması karşılığında Latif Şah'ın ikinci kez evlenmesi söz konusu olmaktadır. Hikayelerde Dede Korkut başta olmak üzere evlilikte sadakat çok önemli yer tutar. Bu evliliklerde sadakatin aşk ile büyük ilgisi vardır. Hikaye kahramanının evlendiği kişi ezelden aldığına yazılmıştır. Umumiyetle kahramanlar evlenmeden evvel birbirlerinin resmini görürler ya da rüyada birbirlerini görmüş olurlar. Bu bağlılığın temeli mistiktir. Hikaye kahramanımızın birden fazla evlenmesi toplum içinde üstlendiği rol ile yakından ilgilidir. Bu kahraman diğer bazı halk hikayesi kahramanlarından farklı olmak üzere çok güçlüdür. Olağanüstü güçlerle donatılmıştır. Tek başına bir orduya bedel olan kahraman bu gücüyle kafirleri alt eder, kötüleri mağlup eder. Onun sayesinde huzur ve sükun olur. Herkes böyle bir kahramanın yakınında ve çevresinde bulunmak istemektedir. Hikayede kahramanımız Gülizar'ı aradığını ve gerçek aşkının o olduğunu söylediğinde her iki kız tarafından da "senin gibi bir yiğide iki kadın çok mu, üç kadın çok mu" mantığıyla karşılaşır. Türk geleneğinde ecdat kabul edilen kişilerin, mesela Oğuz Han'ın toplumun gizli bilimine vakıf olan şamanların iki kez evlendiklerini görürüz. Bu yerle göğü birleştirmek, her iki alemde de etkili olmak anlamını da taşır. Şamanların bir gerçek dünyadan eşleri vardı, bir de gerçek üstü eşleri. Şamanın ikinci karısının çoğu kez hayali olması, mistik aşk veya evlilik kurumunun İslamiyet'ten önce de kültürümüzde var olduğunu kanıtlar. Hikayede üç kez evlenme, üç formülistik sayısı ile de ilgili olabilir. Üçe varan gerçeğin sırrına varır. Yakın bir ihtimal olarak görmemekle birlikte Alevi-Şii inanışındaki üçleme, Allah Muhammed Ali ile de olan uzak münasebeti belirtmekte bir sakınca görmüyoruz. Şah İsmail hikayesinde Şah İsmail'in birden fazla evlenmesi masallarda gördüğümüz birden fazla evlenmeyi de hatırlatmaktadır. Masallarda bu durum görülür ve burada olduğu gibi eşler de birbirlerinin varlığını doğal kabul ederek kıskançlık duymazlar. Halk hikayesi kahramanı Şah İsmail'in hikayelerde pek rastlanmadığı üzere 3 kez evlenmesini, tarihi şahsiyet olan Şah İsmail'in 3 defa evlenmesinin hikayeye yansıması olarak almak mümkündür. Yılmaz Öztunay'a göre Şah İsmail'in Taçlı Hanım adında 2 tane zevcesi olmuştur. Şah'ın bir de Bihruze Hanım adlı zevcesi vardır. Öztunay'da Safevilerle Osmanlılar arasındaki savaştan sonra Yavuz Selim'in ele geçirdiği ganimetler arasında bulunan Taçlı Hanım şöyle tasvir edilmektedir. Safevilerden ileri gelen birçok kimse esir düşmüştü. Bunlardan en mühimi Taçlı Hanım idi ki Şah'ın zevcesiydi. Taçlı Hanım zırhlı, askeri kıyafette ve at üzerinde bulunuyordu. Esir düşen Taçlı Hanım'ın üzerine neredeyse bir hazine kadar mücevher bulunmaktadır. Savaştan sonra Şah aynı zamanda dayısının kızı olan bu zevcesinin iadesini çok istemişse de Yavuz bunu reddetmiştir. Bu tasvirde dikkate değer bir husus vardır ki Taçlı Hanım askeri kıyafet içerisinde ve at üzerinde anlatılıyor. Bu haliyle hikayede kahramanımızın evlendiği ata binip kılıç kuşanan Arap üzengi tipiyle benzemektedir. Şah'ın iki zevcesinin Çaldıran'da esir düştüğü, bunlardan birinin muhtemelen Kazasker Tacizade Cafer Çelebi ile evlendirilmiş olduğu, diğerinin de Çaldıran'dan kaçtığı belirtilmektedir. Taçlı Hanım'ın çok güzel olduğu ve çok güzel olan bu hanımın çok çirkin olduğu için Cafer Çelebi ile Yavuz tarafından evlendirildiği rivayet edilmektedir. Ancak bu bilgi sadece rivayet mahiyetindedir. Netice olarak kahramanımızın evliliği hususunu hikayeye özgü bir motif olmaması sebebiyle tarihi Şah İsmail'in 3 kez evlenmesini hikayeye yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kahramanın memleketine geri dönmesi. Şah İsmail Gülizar'a kavuştuktan sonra önce onu sonra da Gülperi'yi alarak Arap üzengiyi sonra dönüp almak üzere memleketine gelir düğün yapar. Hikayenin bundan sonraki bölümünde kötü niyetli baba motifi karşımıza çıkmaktadır. Şah İsmail'in babasının gelinlerine göz koyması ve oğluna kötülük yapması, Şah İsmail'in gücünü kaybetmesi uzunca bir bölüm halinde anlatılır. Şah İsmail'in gücünü kaybetmesi sırrını hanımlarına söylemesi sebebiyle gerçekleşir. Zira böyle bir mistik gücün ifşası sadece hikaye değil, efsane ve menkıbelerde de bu yeteneğin kaybedilmesi şeklinde ortaya çıkar. Hikaye kahramanımızın gözlerinin babası tarafından kör edilmesi, kahramanın güvercinlerin dillerini anladığı için gözlerinin açılmasının çaresini öğrenmesi ve güvercinlerin tüylerini alarak gözlerine sürmesi üzerine gözünün açılması masallarda rastladığımız bir motiftir. Muradına nail olmayan Dilber olarak bilinen EB kataloğunda 240, AATH kataloğunda 533 numaralı masalda benzer şekildeki masal motifi karşımıza çıkar. Hikaye kahramanı memleketine döndükten sonra kıyafetini değiştirerek Keroğlan kılığına girmesi de yine masala özgü motiftir. Hikayenin bundan sonraki bölümlerinde masal karakteri bulmaktayız. Bunun da sebebi bildirinin başında izah edildiği gibi hikayenin ilk dönemlerde teşekkül eden bir hikaye olmasıdır. Kişilik özellikleri ve olağanüstü vasıflar. Hikaye kahramanı Şah İsmail'in en önemli özelliği olağanüstü güçlerle donatılmış olmasıdır. Şah İsmail doğuştan kuvveti değildir. Bu güç Şah İsmail'in Gülizar'a aşık olmasından sonra kızın istenmesi sebebiyle iki taraf arasında çıkan savaş devam ederken verilir. İki taraftan da binlerce asker ölmüştür. Şah İsmail aşkı yüzünden çıkan bu savaşta hiçbir şey yapamamanın üzüntüsü içindedir. Bir gece gözyaşları içinde Allah'a dua eder. Bana bir kuvvet ver, hey yokları var eden efendim, Türkmen beyinin elinden Gülizar'ımı alayım der. Şah İsmail'in imdadına Allah'ın emriyle Hızır yetişir. Şah İsmail'in kolunu ve göğsünü sığazlayıp ağzını açtırır ve ağzına tükürür. Sonra ona sihirli iki nesne verir. Birisi zincirlerin bile koparamayacağı iki kıl, diğerleri de bir kın ile paladır. Burada gördüğümüz ağzına tükürme motifi bugün de Anadolu halk inançları arasında yerini korumaktadır. Esası bilhassa ocaklı ya da erenlerden olduğuna inanılan kişilerin tükürüğünün iyileştirici gücü olduğu inanışı ile ilgilidir. Bu inanış bugün Gaziantep ve Şanlıurfa civarlarında yaşamaktadır. Ocaklı olduğuna inanılan kişilerin bu ocak soy özelliklerinin erkek çocuğunda devam ettiğine inanılır. Tedavi maksadıyla soydan gelen erkek çocuğunun dahi ağza tükürmesinin şifa olacağına inanılıyor. Sivas'ta aşıklık geleneği üzerine bir kitap yayınlamış olan Doktor Doğan Kaya da bölgede aşıklığa başlayıp şekilleri arasında bir aşıkla bir dedenin ağza tükürmesiyle aşık olmaya yer vermektedir. Şah İsmail gücünü Allah'ın emriyle olağanüstü güçlerden almış olmaktadır. Masallarda görülen sihirli nesnenin yardımıyla olağanüstü güce ulaşma motifi burada biraz mistik bir havaya bürünerek karşımıza çıktığı için Şah İsmail bir masal kahramanından ziyade destani bir kimlikle görünmeye devam etmektedir. Zira iki sihirli nesnenin evvelinde dua kısmı ve Hızır'ın gelmesi, Hızır'ın ağza tükürmesi gibi inanışla ilgili motifler mevcuttur. Proben'deki varyantta Şah İsmail'in devlerle savaşması motifi vardır. Bir masal unsuru olarak hikayeye girmiş olan Şah İsmail'in devlerle savaşması motifi de bu gücü göstermesi bakımından abartılı bir örnek teşkil eder. Behçet Mahir anlatmasında devlerin yerini Hristiyan askerleri ve demir pehlivan alır. Kahraman burada demir pehlivanı yener. Şah İsmail savaşlarda tek kişilik bir ordu gibidir. Daha savaş meydanına gelirken öyle bir nara atar ki düşmanlarının kılıçları ellerinden düşer. Bütün savaşlarında çok amansızdır. O derece fiziki gücü yüksektir ki babası Gülizar'ın ardından gitmesin diye onu zincire vurduğu zaman bu zincirleri kırar. Kuvvetini mistik kuvvetlerden almış olan Şah İsmail her bakımdan ideal bir tipi temsil etmektedir. O hiç yalan söylemez. Gülizar'ın babası Türkmen Bey'inin Hintlere sığındığı zaman Şah İsmail'e iftira atması veya kendi babasının gelinlerine göz koyarak yalana başvurması gibi tezatlar içerisinde bu çarpıcı bir biçimde vurgulanmaktadır. Hikaye kahramanlarının olağanüstülükleri daha doğumlarından başlar. Onlar sıradan insanlar gibi değil, olağanüstü bir şekilde dua ve adaklarla bir dervişin pirin verdiği bir elmanın yenilmesiyle dünyaya gelirler. Hikaye kahramanının taşıdığı mistik güç ona ana rahmine düşerken verilmiş olmaktadır. Şah İsmail hikayesinin kahramanı da böylece olağanüstü vasıflarla karşımıza çıkmakta ve çok güçlü tasvir edilmektedir. Zorda kaldığı zaman Hızır ona yardım eder. Allah'ın emriyle bir pir ona olağanüstü bir güç vermiştir. Gerçeğin perdelediği olağanüstü vasıflarla donatılmış olan hikaye kahramanının evlendiği kadınlar da sıradan olamazlar. Mistik aşk vergisi hikayede sadece erkek kahramana değildir. Bu ilahi vergiden kadın kahraman da nasibini almıştır. Ardından büyük maceralarla diyar diyar gezilen güzel adeta dünya güzellerinden biri değildir. Destani nitelikleri kişilerin sevip evlendiği kadınların sıra dışı olmaları Türk geleneğinde eskiden beri mevcuttur. Oğuz Kağan'ın evlendiği kızlar ışıktan ve ağaçtan doğarlar. Dünyaya özgü bir güzelden ziyade bir peri niteliği taşırlar. Hikayemizin kahramanı Şah İsmail'in evlendiği kadınlar da böyledir. Esas sevgilisi Gülizar zaten yukarıda belirttiğimiz gibi kendisiyle beraber mistik aşktan nasibini almıştır. Gülperi ile ilgili belirgin bir hususiyet görülmemekle birlikte gerçeğin kendisini rüyada görmesi ve Şah İsmail'in bu rüyayı işaret sayarak savaşmaya gitmesi taşıdığı fizili gücü fark ettirir. Hikayemizde rüya motifine de güzel bir örnek teşkil eden bu bölümde ifade edildiğine göre Gülperi'ye Hristiyanlardan demir pehlivan talip olur. Gülperi bir kafirle evlenmek istemediği için kardeşleri savaşa girer. Gülperi onlar gittikten sonra savaştaki hallerini aynı ile rüyada görür. Müslüman kızına kafirlerin talip olması ve Müslüman kızının bir kafirle evlenmek istememesi motifine biz destanlarda da rastlamaktayız. Manas destanında da aynı durumda rüyasında yardım gören bir kadın şaman vardır. Pis kokulu kafir tarafından esir alınan bu kız kafirin koynunda yatmamak için periye yani ruhlara yalvarır. Kahramanın evlendiği Arap üzengi ise bir kızdır ama dövüşte kimsenin yenemediği bir kız. Dede Korkut'la rastladığımız ata binen, güreş tutan, ok atan kadın tipini hatırlatmaktadır. Mezhep ve inanışla ilgili hususlar. Hikayede hikaye kahramanı Şah İsmail'in Alevi ya da Sünni olduğuna dair bir kayıt mevcut değildir. Şah İsmail Müslümandır. Allah'a niyazı ya da şükrü olduğu vakit abdest alıp iki rekat namaz kılmaktadır. Hikayede Şah İsmail'in Aleviliğini çağrıştırabilecek tek noktanın adındaki Şah kelimesi olduğu söylenebilir. Ancak bu da yeterli değildir. Çünkü başka bazı hikayelerde de kahramanın adında Şah ünvanına rastlamaktayız. Latif Şah, Kirman Şah, Adil Şah, Nedim Şah hikayelerinde olduğu gibi. Hikayelerin bütünü içinde bir genelleme yapacak olursak bu Şah ünvanlarının sayısı pek az olmaktadır. Hikayemizin kahramanının babası da Şah değil, Kandehar Padişahı'dır. Hikayede kahramanımız adını Şah soyundan almaz, bu dervişin verdiği isimdir. Bu durumda hikaye kahramanının adının Şah İsmail olması tarihi kahramanın ve tarikatının etkisiyle ortaya çıkmış olmaktadır. Halk hikayelerinde kahramanın mezhep ve tarikatı hikayenin yapısı içerisinde genel olarak bir önem arz etmemekle birlikte hikayeyi anlatan aşığın geldiği gelenek açısından konuya bakılabilir. Saz şairinin amacı hikaye kahramanının mezhebini, tarikatını göstermek değil, ideal bir tip oluşturmaktır. Bu ideal tip halk aşığı, tanrı dostudur. Zaten aşıklık geleneğinin ister Anadolu'da olsun ister Azerbaycan'da Ehl-i Beyt düşüncesi Bektaşi ananesi çevresinde geliştiği, kısacası saz şairlerinin bilhassa Anadolu'da Yeniçeri aşıklarının Bektaşi olduğu bilinmektedir. Halk hikayelerinde sevginin Hızır tarafından verilmesi, aşığın pirinin Şah Merdan, piri Yezdan Hazretleri Ali olması gibi zaman zaman rastlanan yaklaşımlarda halk hikayelerinin inanç çizgisi ve ideolojisi hakkında fikir verir. Şah İsmail hikayesinin geniş bir coğrafyası vardır. Hikaye Türkiye dışında Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Balkanlar ve KKTC'de bilinmektedir. Bu bölgelerde hikaye sözlü ve yazılı kaynaklarda mevcuttur. Bu hikaye üzerine Türkiye'de ve Türkiye dışında doktora tezleri hazırlanmıştır. Türkiye'deki çalışma varyantlarının karşılaştırılmasını esas almaktadır. Biz çalışmamızda Behçet Mahir anlatmasını esas aldık. Diğer varyantlar arasında bilhassa Proben'deki varyantı da zaman zaman dikkate aldık. Amacımız varyantlarla ilgili değil de doğrudan doğruya kahramanla ilgili bir inceleme ortaya koymak olduğundan kahramanla ilgili önemli epizotları değerlendirdik. Şah İsmail'in Safevi devlet kurumlarında yapmış olduğu düzenlemeler. Yardımcı doçent doktor Emin Kırkıl, Türkiye. Safevi devletinin kurulduğu saha ve bu sahada yaşayan toplulukların hemen tamamı daha önce Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin hakimiyetlerinde bulunmuştur. Hatta bunlara Timurlu ve kısmen İlhanlıları da ilave edebiliriz. Bu nedenle Safevi idari sisteminin altyapısını bu devletlerde aramak gerektiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki tebliğimizin konusu esas itibariyle bu idari sistemin kökenlerini incelemek değildir. Bu tebliğde esas olarak mürşit, tarikat, mürit, devlet ekseninde ortaya çıkan yeni sistemin nasıl şekillendiği ve bu şekillenmenin sosyal katmanlarda nasıl bir etki oluşturduğu üzerinde durmaya çalışacağız. Şah İsmail tarafından kurulan Safevi Devleti Erdebil'de bulunan tarikat merkezi doğmuştur. Bu oluşumun temelinde Timur'un Erdebil'i Şeyh Safi Yüddin'e temlik etmesi ve Anadolu Seferi dönüşünde de beraberinde getirdiği bir kısım topluluğu Şeyh Safi Yüddin'in ricası ile serbest bırakması yatar. Daha sonra kaynaklar tarafından Rumlu adı ile anılacak olan bu topluluk yaşam ve özgürlüklerine borçlu oldukları bu şeyh ve tarikatla ilişkilerini mürit-mürşit ilişkisinin çok ötesine taşımışlardır ki bu değişim esnasında Erdebil tarikatının Safevi devletine dönüşümünün ilk aşamasını oluşturmaktadır. Şeyh Cüneyd'in Anadolu ve Suriye'deki Türkmenleri etrafında toplamayı başarması bu dönüşümde en esaslı hamleyi teşkil ettiği şüphesizdir. Gerek onun ve gerekse oğlu Haydar'ın Akkoyunlu Hanedanı ile olan sıhriyetleri, Safevi şeyhleri için bölgedeki topluluklar üzerine mistik hakimiyetlerinin yanı sıra siyasi hakimiyet kurma imkanı sağladı. Akkoyunlu Devleti'nin otoritesi bu yeni oluşumu geciktirmiş gibi görünürse de Uzun Hasan'ın ölümünden sonra bu devlet içinde baş gösteren iktidar mücadelesi Şeyh Haydar'ın siyasal açıdan güçlenmesine katkıda bulunduğu gibi onun Şirvanşah tarafından öldürülmesinde Akkoyunlu yönetiminin de rol oynaması Safevi Devleti'nin doğuşunu hızlandırmıştır. Zira büyük bir çoğunluğu Safevi tarikatına müritlik bağıyla bağlı olan Akkoyunlu Türkmenleri ile devletleri arasındaki bağ kopmuş ve bu topluluklar siyasal bağlılıklarını bir kenara bırakıp tarikat bağlılıklarına yönelmişlerdir. 1. Vekil. Vekili nefsi nefisi Hümayun ünvanı şahın hem dünyevi hem de ruhani otoritesini temsil etmekteydi. Ordu komutanlarının en önemlilerinden biri olan vekili nefsi nefisi Hümayun, politik işlerde önemli bir rol oynadığı gibi sadr makamına atanacak görevlinin seçiminde de hatırı sayılır bir nüfuza sahipti. Bu ünvan en son Çaldıran Savaşı'nda öldürülen Emir Abdülbaki için kullanılmıştı. Bu durum Safevi tarikatının orijinal Sufi organizasyonu ile Safevi devletinin idari yapısını uzlaştırma teşebbüsünün bir işareti olarak algılanmalıdır. Bununla İsmail'in saltanatının ilk yıllarında teokrasiden uzaklaşan bir hareketin başlatılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Vekil Şah İsmail'in saltanatının ilk 20 yılında Şah'ın temsilcisi anlamında vekili nefsi nefisi Hümayun olarak adlandırılıyordu. Şah nasıl hem devletin dünyevi hükümdarı ve hem de mürşidi kamil olarak İran, Suriye ve Anadolu'daki müritlerin önderiydiyse ilk halifeler de onun hem dini hem de politik özelliklerine sahipti. Bu nedenle vekil Şah'ın hem dini hem de politik sıfatlarına vekalet etti. Vekil gerçekte Şah'ın değişen kimliği olup din ve devlet işlerinin nizami bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu, nazimi menazimi din ve devlet, idi. Safevi Devleti'nin kuruluşundan sonra vekil makamının ilk hakimi 907 Taksim 1500-2'de bu göreve atanan Şah İsmail'in lalası Şamlı Hüseyin Bey idi. Bu kurum mensebi vekalet nefsi nefis-i hümayun olarak adlandırıldı. Şamlı Hüseyin Bey bu makamda 6 yıl kaldıktan sonra 913-14 Taksim 1508'de Şah İsmail tarafından azledildi ve yerine Reşt Eşrafı'ndan Emir Necmettin Mesud Gilani tayin edildi. Bir İranlı olan Emir Necmettin'in atanması dikkat çekicidir. Bu atama İsmail'in daha 6 yıl önce kendisini tahta çıkaran Kızılbaş emirleri gücünden endişe duymaya başladığı izlenimini vermektedir. Zira Şamlı Hüseyin Bey herhangi bir ihlal suçu işlememişti. Emir Necmettin'in atandığı kurum hala vekaleti nefsi nefisi hümayun olarak anılıyordu. Emir Necmettin 915 veya 1519-10'da öldü ve Şah İsmail vekil makamını Necmi Sani ünvanıyla Yar Ahmet Hozani'ye tevcih etti. Necmi Sani'nin atanmasıyla bu makam için kaynaklar tarafından kullanılan ifadelerde değişim görülür. Tam ifadesi vekili nefsi nefisi hümayun olan tabir yerine kısaca vekil tabiri kullanıldığı gibi sadece bir kaynak vekili saltana tabirini kullanır. İsmail'in başka bir İranlı vekil makamına ataması Necmettin Mesud'un 913-1508 bu göreve atanmasıyla başlayan Kızılbaş emirlerin kudretini kırma politikasının bir devamı gibidir. Kaynaklarda Necmettin Mesud'un kısa süren vekilliği sırasında idari işlerde etkili olmalarını engellemeye çalıştığı Kızılbaşların husumetini harekete geçirdiğine dair bazı deliller mevcuttur. Vekalete ikinci kez bir İranlı'nın atanması Kızılbaşların kırgınlığını daha da arttırdı. 918 Rumi 1512'de Necmi İsani'nin Özbeklere karşı yapılan bir sefere kendi isteğiyle komuta ettiği sırada Kızılbaş emirler ile vekil arasında açık bir sürtüşme vardı. O Horasan'dan hareket ederken İsmail Vali, Hükkam ve Darugalara ferman göndererek onların kendisine tabi olur gibi Necmi Sani'ye tabi olmaları buyruğunu verdi. Bu ferman mucibince Herat, Belh ve Merv valileri Necmi Sani'ye katıldılar. 3 Ramazan 918 miladi 12 Kasım 1512'de Buhara'dan gelip Gujduvan'ı müdafaa eden kuvvetlerle birleşen esas Özbek ordusu Safevilerle savaşa hazırlandı. Bu bunalımlı zamanda Emir Necm'e karşı olan husumetleri nedeniyle Kızılbaş emirler onu terk ettiler. Sadece küçük bir kuvvette kalan Necmi İsani bozguna uğradı ve öldürüldü. Bu felaketin sonucu olarak Horasan yolu Özbeklere açıldı. Kaynaklar Safevilerin Gujduvan'daki mağlubiyetlerini Kızılbaş emirlerin savaş meydanını terk etmelerine ve onların bu davranışlarının Kızılbaşların İranlı yöneticilerin emrine verilmesinin bir sonucu olduğunu açıkça belirtmelerine rağmen İsmail Kızılbaş emirlerin nüfuzunu kırma teşebbüsüne devam etti ve üçüncü kez bir İranlıyı vekalete atadı. Vekili Nefsi Nefisi Hümayun ünvanı Çaldırın Savaşı'ndan sonra zikredilmez. Mirza Şah Hüseyin İsfahani, Emir Abdülbaki'nin halife olarak vekil tayin edildi ve vekalet İranlarda kaldı. Artık güç dengeleri değişir. Bu değişim hem dünyevi hem de ruhani otoritenin temsilcisi olarak vekil üzerine pek hissedilmese de devletin güvenilir bir dayanağı, dünyevi yönetimi temsil eden ve bürokrasinin başı olan vekil üzerinde etkilidir. Mirza Şah Hüseyin'e vekili nefsi nefis-i hümayun ünvanı verilmedi. Fakat vekili saltana ve ittimad-ü devle ünvanları verildi. Onun makamı vekalet olarak isimlendirilmesinin yanı sıra Nizaret-i Divan-ı Âlâ ve Nizaret-i Divan olarak da anıldı. Bu kaynaklar tarafından vekil teriminin ihmal edilmiş olması ve yukarıda zikredilen kaynaklarda da değişik bir tarzda yer alması vekilin statüsündeki ciddi bir değişimi akla getirmektedir. Bununla birlikte Mirza Şah Hüseyin büyük bir kudrete sahipti. O İsmail'in Çaldıran mağlubiyetinden sonra sık sık düzenlediği içki meclislerinde Şah'ın gittikçe artan bir müsamaha gösterdiği en yakın dostu haline geldi ve Kızılbaşların nazarında Şah'ın üzerinde hatırı sayılır bir nüfuz kazandı. Vekilin Şah'la samimiyeti vekalete bir İranlı'nın atanmasının doğal sonucu olan Kızılbaşların devlet işlerindeki etkinliklerinin azaltılmasından kaynaklanan eski kırgınlıkları arttırdı. Habib-ü Siyer durumun net bir tasvirini yapar. Vekil-ü Saltana ve İtimad-ü Devle Mirza Şah Hüseyin'in asalet ve ihtişam güneşi mükemmelliğin zirvesine ulaştığında emirler ve devlet erkanının devlet işlerinin yönetimindeki etkinliği azaldı. Büyük küçük tüm emir ve vezirlerin tabiatında var olan kıskançlık ateşi ve tahta yakın olmak isteği onların akıllarını kör etti. Kıskançlık ateşi esasen saray soylularının çoğunun kalbindeki bağnazlık rüzgarı tarafından tutuşturuldu. Hile ve yalan kıvılcımları arsızların yüzlerinde alevlendi. Bendelerini koruduğu için onlar şahın korkusundan vekile karşı herhangi bir muhalefete cüret edemediler. Mirza Şah Hüseyin 927, Rumi 1521'de mütevazi soyunun saraydaki yadigarı olarak bulunan Şamlı Durmuş Han'ı Herat valisi olarak Horasan'a göndermek suretiyle gücünü kanıtladı. Bütün emirler, devlet erkanı, vezirler ve saray ileri gelenleri Mirza Şah Hüseyin'e tabi olmaları, ona sadakatle hizmet etmeleri ve onun izni olmaksızın kimseyle görüşmeyip hiçbir iş yapmamaları konusunda emir almışlardı. Etkinliklerini kaybeden Kızılbaşlar birçok defa vekili öldürmeye çalıştılar ise de 929 Rumi 1523'e kadar başarılı olamadılar. Mirza Şah Hüseyin bütün seleflerinden daha uzun süreli olan iktidarının 9. yılında 28 Cemaziyel evvel 929 veya 14 Nisan 1523'te Rikaptar, Mıhtar, Şah Kulu ve bir grup korucu tarafından hançerlenerek öldürüldü. Rikaptar ve suç ortakları Şirvan'a kaçtıysa da İsmail tarafından yakalanarak idam edildiler. Vekilinin ölümünden müteessir olan İsmail intikam amacıyla birçok korucu ve emiri cezalandırdı. Şurası gerçek ki kronikler vekalet ve divan-ı vezaret terimlerini eş anlamlı olarak kullanırlar ki yukarıda anlatılanlar bu temayülü doğrular. Kaynaklar vekilin İsmail'in en son yıllarındaki emsalsiz pozisyonunu unutarak onu basit bir şekilde bürokrasinin başı veya divan-ı vezaret olarak telakki ederler. O ara sıra vekil olarak isimlendirilmekle birlikte bu en yüksek rütbesiyle diğer vezirlerden ayrılırdı. Mirza Şah Hüseyin'in halefi olan Vezir Hoca Celaleddin Muhammed Tebrizi'nin makamı için Habib-ü Siyer vekalet, Tarihi İlçe-i Nizamşah ise mensebi vekalet terimini kullanır. 2. Emirül Ümera. Safeviler devrinde Emirül Ümera deyimi Safevi gücünün temelini oluşturan Kızılbaş Oymak kuvvetlerinin başkomutanı anlamına gelmekteydi. Emirül Ümera, askeri yetkilerine ilave olarak yönetimin çeşitli şubeler arasında henüz yazılı ve kesin sınırların bulunmaması nedeniyle idari ve politik konularda da hatırı sayılır bir nüfuza sahipti. Yeni kurulan Safevi Devleti'nin askeri aristokrasisini Kızılbaş Oymakları oluşturduğundan Emirül Ümera makamına Kızılbaşlara ait bir ayrıcalık nazarıyla bakılırdı. Kroniklerin Emirül Ümera makamına ilk atamalara ilişkin beyanları karışık ve birbirini tutmamaktadır. Bütün kaynaklar 915 Rumi 1509-10'da Şamlı Hüseyin Bey'in Emirül Ümera görevinden azledildiği ve Çayan Sultan ünvanını kullanan Ustaçlı Muhammed Bey Sofracı'nın onun yerini aldığında hemfikirdirler. Sadece anonim Şah İsmail tarihinde net bir bilgiye sahibiz ki o Şeyh İsmail'in Şamlı Hüseyin Bey'i 907 Hicri 1501-2'de hem vekili nefsi nefisi hod ile ve Emirül Ümera görevine atadığını ifade eder. Fakat bu bilgiler ne Habib-ü Siyer ne de Ahsen-ü Tevarih'te mevcuttur. Tarihi İlçi-i Nizamşah'taki şu muğlak ifade yukarıdaki bilgiyi kısmen teyit eder niteliktedir. Hüseyin Bey, Lala ve Abdal Bey ve Dede Bey, Emirül Ümera ve sahibi ihtiyar Şudend. Bu mesele Emir Necmettin'in 914 Rumi 1508-9'da Emirül Ümera'lığa atanmasıyla iki kaynağın ifadeleri tarafından daha da karıştırılır. Ahsenü't Tevarih, Şah İsmail'in Emirül Ümera makamına Şeyh Necm Zargar'ı atadığını ve onun divanı âlâdaki mührünün diğer bütün mühürlerden yukarıya konulduğunu ifade eder. En uygun çözüm kaynakların Emir Necmettin'in Emirül Ümeralığına atanması ile ilgili ifadelerinden gerçekte onun bu tarihte vekalete atanmasını kastettiklerini düşünmektedir. Şamlı Hüseyin Bey'in 913-14 yani 1508'de vekaletten azledilip onun yerine bir İranlı'nın getirilmesi daha Safevi Devleti'nin kuruluşundan birkaç yıl sonra İsmail'in Kızılbaş emirlerin gücünden çekindiğinin bir alameti olmasının ötesinde telakki edilir. Bu teorinin dayanağı Şamlı Hüseyin Bey'in 915 miladi 1509-10'da diğer önemli görevi Emirül Ümeralık'tan azledildiği zaman onun yeri diğer önde gelen Kızılbaş emirler tarafından değil pek tanınmayan nispeten düşük rütbe olan sofracı ünvanına sahip Ustaçlı Muhammed Bey tarafından doldurulmasıdır ki ona Emirül Ümera ünvanına sahip olanlara mahsus sultan ünvanı verilerek rütbesi yükseltildi. Bundan sonra Çayhan Sultan olarak tanınan Ustaçlı Muhammed Bey 14 yıl süreyle 915-29 miladi 1509-23 Emirül Ümera olmasına rağmen dönemin olaylarında etkin bir rol oynayamadı. Muhtemeldir ki İsmail hakimiyetinde bulunan bölgelerdeki oymaklardan sağlanan kuvvetli bir askeri güç tarafından desteklenen Emirül Ümera'nın aşırı güç kazanmasını önlemek amacıyla önemli kızılbaş oymaklarından birinin beyi olamayan bir adamı kasten seçti. Gerçek şu ki Çayan Sultan'a sadece Şamlı Hüseyin Bey'in makamı değil, aynı zamanda onun dirliği ve mahiyet kuvvetleri de Nevkeran, Nükeran verildi. Kızılbaşların kendi idarecilerine bağlılıkları öylesine ilginçti ki, bir ustaçluğu olan Çayan Sultan Şamlılardan hiçbir destek alamayacaktı. 6. kaset 2. yüzün sonu.